Ayrım 30, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 349. Hacker Cumhuriyeti bir grup elit bilgisayar korsanından ibaretti ve bunlar çok acil bir durum olmadan alarm düğmesini kullanamayacaklarına dair kutsal bir yemin etmişlerdi. İşte bu nedenle dünyanın dört bir köşesindeki birkaç genç yetenek araçtaki dramatik olayı heyecanla takip ediyordu. Çoğu İsveççe bilmiyordu ama bilenlerin sayısı yeterliydi. Bunlardan biri Lisbeth'in Sundberg'de oturan arkadaşıydı. Plagü bir ev kadar geniş, sosyal vakıa denilecek tiplerdendi ama tam bir dijital dahiydi. Şimdi gergin sinirlerle bilgisayarının başına oturmuş, heyecanla Uppsala'ya doğru GPS koordinatlarını izliyordu. Araba eski büyük bir şeye benziyordu. Doğuya dönüp 77 nolu otobana girmiş, Kvistaya doğru gidiyordu. Bu iyi değildi. Kırsal alana yaklaştıkça GPS koordinatları fazla isabetli bilgiler vermezdi. Arabadaki kadının sesini yine duydu. Kısık, yorgun bir sesti, sanki hasta gibiydi.
''Nasıl can çekişerek öleceğini anlıyor musun fahişe, bunu anlıyor musun?''
Plagü çaresiz gözlerle masasına baktı. Kağıtlar, konserve kutuları, ekmek kırıntıları, kola kutuları ve yemek artıkları vardı. Saçı sakalı tıraşsızdı. Orasından burasından saçak saçak sarkan yıpranmış mavi sabahlığı vardı üzerinde. Beli ağrıyordu. Son günlerde kilosu artmıştı. Diyabetten muzdaripti. Neredeyse bir haftadır güneş yüzü görmemişti. Ne yapacaktı? Elinde bir adres olsa elektrik ya da sular idaresini hackler, komşularını öğrenir, insanları harekete geçirirdi. Ama şimdi çaresizdi. Bütün bedeni sarsıldı. Kalp atışları hızlandı. Nereye gittiklerini bilmiyordu. Gruptan bir sürü mesaj geliyordu. Lisbeth onların arkadaşıydı. Fakat Plagü'nün gördüğü kadarıyla iyi bir öneri ya da plan yoktu. En azından hemen uygulanabilecek bir plan yoktu. Polisi mi arasaydı? Plagü şimdiye kadar asla polise başvurmamıştı. Bunun için çok haklı nedenleri vardı. Şu ya da bu biçimde polisler hep peşindeydi. Yine de diye düşündü. Yine de yasa dışı biri de bazen yasalardan yardım alabilir. Lisbeth'in ya da onun alıştığı isimle Wasp'ın Bublanski diye bir polisten bahsettiğini duymuştu. İdare eder demişti. İdare eder. Lisbeth için büyük bir sözdü. Plagü bir sıra felç olmuş gibi bilgisayar ekranındaki Uppland haritasına baktı. Arkasından kulaklığını taktı, sesi yükseltti, ses dosyasına bağlandı. Motor ve insan seslerindeki her nüansı duymak istiyordu. Kulaklıkta kazınma, vınlama sesleri duyuldu, kimse konuşmuyordu. Ve birden Plagü asla duymak istemediği bir şeyi duydu.
''Telefonu sende mi?''
Yine o kadındı. Büyük ihtimal hasta olan kadın. Belli ki şef oydu. Yanındaki adamlardan biri şoförle bazen başka bir dilde konuşuyordu. Ses arama dosyası Bengalce olduğunu tespit etti.
''Evet, cebimde,'' dedi adamlardan biri. ''Versene.''
Hışırtılar, çıtırtılar duyuldu. Telefon uzatıldı. Biri tuşlarına bastı, araştırdı, soludu.
''Kötü bir şey mi var?''
Bilemiyorum dedi kadın, yok gibi ama belki polisler bu bok aracılığıyla bizi dinleyebilir.
En iyisi atalım gitsin.
Plagü tekrar Bengalce konuşmalar duydu, araba yavaşladı, bir kapı gıcırtısı duyuldu. Araba hareket halindeyken kapı açıldı, mikrofonda rüzgar uğuldadı, ıslık sesi gibi bir ses duyuldu, sonra çarpma sesleri geldi. Plagü kulaklığını çekip attı, masaya bir yumruk indirdi.
Siktir içine sıçtığım bok! Bilgisayarlardan küfürler yağdı, Wasp'la bağlantı kopmuştu.
Plagü düşünmeye çalıştı, bütün dikkatini durumu anlamaya verdi. Trafik izleme kameraları diye düşündü, bunu nasıl akıl edememişti? Trafik müdürlüğünün bilgisayarlarını hackleyecek, kameralarına ulaşacaktı. Ama bu iş zaman alırdı ve zamanı yoktu.
Trafik müdürlüğüne hızlı girmenin bir yolu var mı diye yazdı.
Herkesi şifreli bir ses ağına bağladı.
''Trafik kontrol kameralarının bir kısmı nette kamuya açık,'' dedi biri.
''Bu yetmez,'' dedi Plagü. ''Çok sarsıntılı, bulanık. Daha çok yakınlaşmamız gerek. Araba modelini ve plakasını görmeliyiz.''
''Ben kestirme bir yol biliyorum.''
Genç bir kız sesiydi bu. Plagü'nün kimliğini tespit etmesi biraz zaman aldı. Nelly adını kullanıyordu. Yeni üyelerden biriydi. Plagyo gerçekten mi diye bir çığlık attı. Harika. Gir, herkes ona bağlansın, yardım edin. Haydi ben size saat ve koordinatları vereceğim.
Plagyo E4'teki kameraların Uppsala yönünde tam olarak nerelerde olduğunu gösteren www.trafiken.nu sitesine girdi. Aynı zamanda Wasp'ın telefonundan gelen dosyayı geri sardı. Alarm düğmesi 12.52'de aktive edilmişti. Buna göre ilk kamera Haga Södra'da olmalı. Ama bir dakika, araba oraya yaklaşık 13 dakika sonra ulaşmış gibi 13.05'te. Oradan sonra kameralar daha sık, işte bu harika diye düşündü. Şöyle devam ediyordu. Lin ve Vartorpet, Lin ve Vartorpet South, Lin ve Vartorpet North, Haga North Gates, Haga North, Stora Frösunda, Järva Krog, Mean Järva, Urix Dals, Golf Course. İlk hatta yığınla kamera vardı. Trafik yoğun da olsa doğru arabayı tespit etmek kolaydı. Özellikle eski ve büyük bir araba olduğunu bilirken, ticari minibüs ya da bir kamyonetti. Nasıl gidiyor diye bağırdı.
Sakin ol, sakin ol, çalışıyoruz. Burada bir amatör var, yeni bir şey yüklemişler.
Salaklar, access denied. Dur bir sıçtığımın. Yuh, evet. Ya şimdi? Evet, kapıya dayandık. İçerideyiz. Şimdi yalnızca şunu çözmek. Bu amatör boku hangi salaklar yapmış?
Her zamanki halde küfürler, çığlıklar, adrenalin, ter, bağırmalar yalnızca şimdi çok daha vahimdi. Ölüm kalım meselesiydi. Sistemi çözdükten sonra güvenlik kameralarını ileri geri sararak arabayı tespit ettiler. Hangi araba olduğundan hiç kuşkuları yoktu. Eski bir Mercedes van, plakası sahteydi. Ama bunları bilmenin onlara ne faydası vardı? Araba bir kameradan diğerine solgun, kötü bir ruh gibi giderken çaresizce izliyorlardı. En sonunda gözetim alanlarının dışına çıkıp ormana daldı. Knivsta'nın doğusunda Vada Bosyo'ya doğru.
Dijital karanlık, sıçayım, sıçayım.
Hacker Cumhuriyeti'nde hiç olmadığı kadar bağırıldı, küfredildi. Plagyo, Bublanski'yi aramaktan başka çare göremedi. 21. Bölüm, 22 Haziran. Bublanski, Berksgatan'daki bürosunda oturmuş İmam Hasan Ferdusi ile konuşuyordu. Cemal Çovdöri cinayetinin nasıl gerçekleştirildiğini biliyordu artık. Kazi ailesinin baba hariç tamamı ve Bangladeş'ten birileri işe bulaşmıştı. Çok ince düşünülmüş bir operasyondu. Ama yine de daha ön soruşturma aşamasında çözülebilecek bir şeydi. Hem de teşkilatın dışında birinden yardım almadan. Emniyet teşkilatı için utanç verici bir durumdu. Başka bir şey değil. Bublanski daha biraz önce SEPO şefi Helena Kraft ile uzun bir telefon konuşması yapmış ve bu tür suçları engellemek için neler yapmak gerektiği konusunda imamla fikir alışverişinde bulunmuştu. İşin doğrusu bu konuşmaların hiçbirine kendini verememişti Bublanski. Holger Palmgren cinayetine dönmek, en çok da şu profesörü, Martin Steinberg denilen adamı araştırıp şüphelerinin doğru olup olmadığını anlamak istiyordu.
Ne?
İmam Bublanski'nin anlayamadığı bir şey söylemişti. Ama anlamaya vakti olmadı, telefonu çaldı. Yalnızca telefonu değil, aynı anda Skype'ı da çaldı. Salander için kahredici bok fırtınası diye bir adresten arıyorlardı. İsim bile başlı başına bir olaydı. Kim kendine böyle bir ad verirdi ki? Bublanski telefonu açtı, karşı taraftan genç bir adam yontulmamış bir İsveççe ile bağırdı.
Kendini tanıtmadan tek kelime bile dinlemem, dedi Bublanski.
Adım Plagyo, dedi genç adam. Bilgisayarını aç, sana gönderdiğim linke gir, açıklayacağım.
Bublanski bilgisayarın başına geçti, e-postasına girdi, linke bağlandı, genç adamı dinlemeye başladı. Mazur görülebilir miktarın üzerinde küfrediyor, anlaşılmaz bilgisayar terimleriyle konuşuyor ama son derece isabetli ve işe yarar bilgiler veriyordu. Bublanski kısa sürede atalet ve şüpheden sıyrılıp harekete geçti. Stockholm ve Uppsala'dan helikopter ve arabaların Vada Bosyo'ya doğru yola çıkmalarını sağladı. Amanda Flood'u peşine takıp garaja Volvo'suna koştu. Arabayı Flood'un kullanmasının daha iyi olacağına karar verdi. Mavi tepe lambasını takıp kuzeye, Uppsala'ya doğru yola çıktılar. Karşısında oturan adam ciddi bir saldırıdan zarar görmeden kurtulmasını sağlamıştı. Mikael bunun ne demek olduğunu hala çözememişti. Ama iyiye işaret olmalıydı.
Alfred Ögren'in lobisinde saplandıkları rollerden soyunmuşlardı. Artık ne kendisi yalnızca araştırmacı gazeteciydi ne de adam onun avı. Aralarında yeni bir bağ kurulmuştu. Mikael adama müteşekkirdi. Dışarıda yakıcı bir güneş vardı. Tavatskatan'da tavan pencereleri Riddar Fier'den koyuna bakan küçük bir çatı katı dairesindeydiler. Hemen yanı başlarındaki şövalyede yarım kalmış yağlı boya bir tablo vardı. Deniz ve beyaz bir balina tablosu. Alışılmadık renk cümbüşüne rağmen tuhaf bir uyum yansıyordu tablodan. Mikael tablonun yönünü pencereye çevirdi, dikkatini hiçbir şeyin dağıtmasını istemiyordu. Yaşlı bir ressam olan Irene Westerwick'indi daire. Mikael onu çok fazla tanımıyordu ama bir muhabbetleri vardı. Irene akıllı ve güvenilir bir kadındı. Gündelik ve gelip geçici şeylere takılıp kalmazdı. Mikael onunla sohbet ederken dünyaya daha geniş açıdan bakabiliyordu. Takside giderlerken aklına Irene gelmiş ve atölyesini birkaç saatliğine kullanıp kullanamayacağını sormuştu. Belki bütün günde olabilirdi. Irene onları soluk gri bir elbiseyle kapıda karşılamış, gülümseyerek anahtarı uzatmıştı. Mikael şimdi onun atölyesinde herhalde adı Daniel olan adamla karşılıklı oturuyordu. Telefonlarını kapatmış ne olur ne olmaz diye girişteki küçük mutfağa bırakmışlardı. İkisinden de ter boşalıyordu. Mikael atölyenin penceresini açmaya çalıştı, açamadı. Adamın elindeki enjektör müydü?
Öyle görünüyordu.
İçinde ne olabilir?
En kötü ihtimalle sentetik kürar.
Zehir mi?
Evet, yüksek dozda bütün bedeni çökertir. Solunum kasları çalışmaz, boğulursunuz.
Bildiğim bir şeye benziyor.
Adam acı dolu gözlerle baktı. Mikael başını dışarıya, mavi gökyüzüne çevirdi.
Sana Daniel diyebilir miyim?
Adam sustu, tereddüt etti. Dan.
Lakabın mı?
Hayır, green card alıp ABD vatandaşı oldum. Eski ismimden geriye kalan izleri silmek için çok çaba sarf ettim. Artık adım Dan Brody.
Daha doğrusu Leo Mannheimer herhalde, dedi Mikael.
Öyle.
Tuhaf değil mi?
Evet, tuhaf.
Bu hikayeyi anlatmayı düşünüyor musun Dan?
Deneyeceğim.
Vaktimiz bol, bizi burada kimse rahatsız etmez.
İçecek sert bir şeyler var mıdır burada?
Buzdolabına bakacağım.
Mikael birkaç şişe beyaz Sanserre buldu. Acı bir nükteyle yeni normalin bu artık diye düşündü. Bilgi elde etmek için birileriyle içmek zorunda kalmak. Bir şişe, iki kadeh ve tirbuşon alıp Dan'in yanına döndü.
İşte, dedi, kadehleri doldurdu.
Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Hilda ile buluştuğunu söyledin, ondan bahsetti mi?
Bir süre tereddüt etti, isim ve olayları içi ürpermeden anamıyordu. Kimden?
Raquel Greitz'den.
Hilda ondan çok bahsetti.
Dan yorum yapmadı, kadehini kaldırdı. Öfkeli ama sakin bir ifadeyle içti. Ağır ağır anlatmaya başladı. Berlin'de caz kulübünde solo gitar çalarken gözünü ondan ayırmayan kadınla başladı öyküye.
Bir ormana girip durdular. Çok sıcaktı, arabanın içi dayanılır gibi değildi. Dışarıdan yalnızca kuş ve böcek sesleri duyuluyordu. Araba boşta çalışıyordu. Lisbeth susamıştı, öksürdü, hiç iyi değildi. Kloroform türü bir şey koklatmış, ellerini bağlayıp tekmelemişlerdi. Hala yerde yatıyordu. Dizlerinin üzerine doğrulabildi, itiraz eden olmadı. Gözler üzerindeydi. Motor kapatıldı, birbirlerine bakıp başlarını salladılar. Benito su içti, birkaç tablet yuttu, yüzü kül rengiydi. Bashir ile diğer adam kalkarken o yerinde kaldı. Bashir'in yanındaki adamın kollarında dövme vardı. Deri bir yelek giymişti. Lisbeth yelekteki amblemi gördü. Durumun sandığından daha da vahim olduğunu anladı. Sval Velsio MC yazıyordu. Babası ve daha sonra kız kardeşiyle işbirliği yapan motosiklet kulübü. Lisbeth Van'ın arka kapısına yöneltti dikkatini. Cep telefonunu atmak için kapının nasıl açıldığını kafasında canlandırmaya çalıştı. Hareketin gücünü, daha doğrusu güçsüzlüğünü matematiksel bir kesinlikle hatırladı. Ellerindeki ipi çözemezdi ama kapıyı tekmeyle açabilirdi. Bu iyiydi. Tıpkı Benito'nun kafasının yaralı, erkeklerin tedirgin olması gibi iyiydi. Tedirginlikleri soluk almalarından, bakışlarından anlaşılıyordu. Bashir tıpkı Val Holman'da olduğu gibi yüzünü ekşitti, sağ ayağını geriye çekti. Lisbeth'e tekme atacaktı. Lisbeth tekmeyi karşıladı ve etkisini biraz abarttı. Aslında buna gerek yoktu. Tekme yeterince sertti, kaburga kemiğine gelmişti. Bir tekme de yüzüne yedi. Yarı baygınmış numarasına yatarak dikkatle Benito'yu inceledi. Lisbeth bunun her şeyden önce Benito'nun gösterisi olduğunu hissetti. Son sözü o söyleyecekti. Benito yerde duran gri bez çantaya eğildi. Çantadan kırmızı kadife bir bez çıkardı. Adamlar Lisbeth'in omuzlarından sıkıca tuttu. İşte bu kötüye işaretti. Benito çantadan bir de hançer çıkardı. Kerisini. Düz, parlak, uzun, sivri bir şeydi. Ucu altın sarısıydı. Sapı özenle şaşı bakan bir iblis gibi yontulmuştu. Bu hançerin başı sargılı, solgun bir psikopatın elinde değil, müzede olması gerekirdi. Benito hastalıklı bir şefkatle inceledi hançeri ve yorgun bir sesle Keris'in nasıl kullanılacağını anlattı. Lisbeth pek dinlemedi, dinlemesi de gerekmiyordu, yeterince dinlemişti. Keris kırmızı kadife bezin üzerinden, tam köprücük kemiğinin altından doğrudan kalbe saplanacaktı. Geri çekilirken kan beze silinecekti. Çok incelik gerektiren bir işti. Lisbeth arabanın içini incelemeye devam etti. Her nesneyi, her bir toz tanesini, dikkat ya da tereddüt anlarını belleğine yazdı. Başire bir bakış fırlattı, sol omzundan tutuyordu, öfkeli ve heyecanlıydı. Lisbeth'in ölmesini elbette isterdi ama durumdan çok memnunmuş gibi görünmüyordu. Nedenini anlamak zor değildi. Elinde şeytan hançeri tutan bir kadına yardım ediyordu. Kadınları orospu, ikinci sınıf yaratıklar gibi gören bir salağın kolay kolay sindireceği bir durum değildi. ''Kitabın ne diyor biliyor musun?'' dedi Lisbeth. Omzunu tutan elden Bashir'in bu sorudan tedirgin olduğunu hissetti. Lisbeth Kur'an'da her türden Keris'in lanetlendiğini, şeytana ait denildiğini bir ayet uydurarak söyledi. Hatta inandırıcı olsun diye ayete bir sayı verdi. ''Bak da gör'' dedi. Benito hançeriyle ayağa kalktı. Lisbeth'in bu hamlesini boşa çıkarttı. ''Atıyor'' dedi. ''Muhammed'in zamanında Keris diye bir şey yoktu. Ayrıca dünyanın her tarafındaki kutsal savaşçıların silahı bu.'' Bashir ona inanmış gibiydi. Belki de inanmak istiyordu. ''Tamam, tamam'' dedi. ''Elini çabuk tut. Öndeki şoföre de Bengalce bir şeyler söyledi.'' Benito birden acele etmeye başladı. Biraz başı döner gibiydi. Lisbeth'e doğru sallantılı bir adım attı. Onu rahatsız eden şey Lisbeth'in söyledikleri değildi. Bir helikopter sesi gelmeye başlamıştı. Helikopterin olayla bir ilgisi olmayabilirdi. Ama Lisbeth Hacker Cumhuriyeti'nin ipin ucunu bırakmayacağını biliyordu. Helikopter sesi onun için hem endişe kaynağı hem de umuttu. Umuttu çünkü yardımın gelmekte olduğunu işaretti. Endişe kaynağıydı çünkü arabadaki faaliyeti hızlandırmış, tereddütleri yok etmişti. Bashir ile diğer adam Lisbeth'i sıkıca tuttu. Benito solgun bir yüzle bir elinde hançer, diğerinde kırmızı bezle üzerine geldi. Lisbeth Salander Holger'i düşündü. Annesini, ejderhasını, ayaklarını yere bastırarak destek aldı, ayağa kalkacaktı. Neye mal olursa olsun. Mikael ile Dan sessizce oturuyordu. Hikayede konuşulması zor bir yere gelinmişti. Dan'in bakışları huzursuz bir şekilde odayı dolaşıyor, elleri titriyordu. Leo biraz iyileşmiş gibiydi. Yeni bir şey enjekte edilmiş, canlanır gibi olmuştu. Artık her şey düzeliyor diye düşünmeye başlamıştım. Ama işte o zaman... Kürar zehrinden mi bahsetti? İnternette araştırmama müsaade etti. Belki istediği tek şey fizostigminin zehrin etkisini yalnızca geciktireceğini okumamdı. Ama başka bir şey daha gördüm. Ne? Anlatacağım. Raquel Grites telefonu çekip aldı elimden. Eğer işbirliği yapmazsam kardeş katili olarak hapishaneyi boylayacağımı söyledi. Sanki felç olmuştum. Neler olduğunu anlamakta zorlanıyordum. Grites hala ayaklarının üzerinde durabiliyorken Leo'yu apartmandan çıkartmamız gerektiğini söyledi. İnsanların merdiven sahanlığında iki Leo görmesi hiç hoş olmaz diye başıma bir şapka, gözlerime de güneş gözlüğü taktılar. Bunu bir imkan gibi gördüm. Dışarı çıktığımızda bağırarak yardım isterim diye düşünüyordum. Ama yapmadın. Merdiven sahanlığında da asansörde de kimse yoktu. Noel'den bir gün önceydi. O adamın adının Raquel'in dediği gibi John olduğuna inanmıyordum. Birkaç defa Benjamin demişti. Sana saldıran adam. Neyse işte. Evet. Leo'yu koltuğunun altından tutup sürükler gibi dışarı çıkarttı.
sokağa park etmiş siyah bir Renault'ya taşıdı. Onu ayakta tutmaya çalışıyordu. Hava kararmıştı. En azından bana öyle geldi dedi Dan. Sonra sustu.
30. ayrımın sonu. Sayfa 362.